Ayrım 14.
Güneş artık doğdu. Karşısındaki ateşler göz kamaştırıcı bir küre gibi beliriyor. Taş kaosunun tepesinde şişerek ağır ağır yükseliyor. Hiç bu kadar güzel görünmemişti Lala'ya. Duyduğu acıya ve gözlerinden fışkıran, yanaklarından süzülen yaşlara karşın gözlerini kırpmadan ona bakıyor. Yaşlı Naman deniz prenslerinin güneşe öyle baktıklarını söylememiş miydi? Işık içine işliyor, bedeninde saklı olan her şeyi sarıyor, özellikle yüreğini. Belirli hiçbir iz yok artık. Lala kayaların arasında yolunu aramak zorunda. Kurumuş sel yataklarının üzerinde kayadan kayaya atlıyor, yarların surlarını dolanıyor. Doğan güneş retinalarında birer büyük parlak leke bıraktı. Bu yüzden biraz rastgele ilerliyor, düşmemek için öne doğru eğiliyor. Tepeleri bir bir aşıyor, sonra taşlı büyük bir alanın ortasına ulaşıyor. Kimseler yok. Kuru taş ovaları göz alabildiğine, birkaç sütleyen çalısı, kaktüsler. Toprağı kısırlaştıran güneş, geriye bu beyaz taşlar, bu çalılıklar kalana kadar yaktı, yedi bitirdi onu. Lala ona artık doğrudan bakmıyor. Gökte çok yükseldi güneş. Bakacak olsa göz bebekleri bir saniyede yıldırım çarpmışçasına kavrulurdu. Gökyüzü tutuşmuş, gökyüzü masmavi, büyük bir alev gibi yakıyor. Lala önünü görebilmek için gözlerini iyice kısmak zorunda. Güneş gökyüzünde yükseldikçe yeryüzündeki nesneler şişiyor, ışığa batıyor. Burada ses seda yok ama arada bir genleşen kayaların çatırtısı duyulur gibi oluyor. Uzun süredir yürüyor. Ne kadar zaman oldu? Kuşkusuz saatlerdir nereye gittiğini bilmeden, yalnızca gölgesinin aksi yönünü izleyerek ufkun öbür ucuna doğru yürüyor. Orada gökyüzüne asılı gibi duran yüksek kırmızı dağlar var, köyler, belki de bir ırmak, gökyüzü renginde göller. Derken birdenbire nereden çıktığını anlayamadığı Hartani'yi buluyor karşısında. Kımıldamadan duruyor, her gün olduğu gibi aba entaresi sırtında. Başına beyaz bir bez dolamış. Lala ona yaklaşınca kara yüzü aydınlanıyor. ''Hey Hartani, Hartani!'' Lala ona sarılıyor, tozlu giysilerinde terinin kokusunu tanıyor. O da kemerine astığı ıslak bir çıkına biraz ekmek ve hurma sarmış. Lala çıkınını açıyor, onunla biraz ekmek paylaşıyor. Ayaküstü atıştırıyorlar, çünkü karınları uzun süredir aç. Genç çoban çevresine bakınıyor. Gözleri görüntünün her noktasını tarıyor. Gözünü kırpmayan yırtıcı bir kuşa benziyor. Uzakta, ufukta, kırmızı dağlara yakın bir noktayı gösteriyor. Avucunu dudaklarının altına götürüyor. Orada su var. Yeniden yürümeye başlıyorlar. Hartani önde, kayaların üzerinde hafifçe sekiyor. Lala onun ayak izlerine basmaya çalışıyor. Oğlanın narin ve kıvrak gölgesi beyaz taşların üzerinde raks eder gibi. Hep önünde ona bir alev, bir yansıma gibi bakıyor. Lala ve ayakları Hartani'nin temposunda kendiliğinden yürüyorlar sanki. Güneş şimdi sertleşti. Lala'nın başına ve omuzlarına abanıyor. Bedeninin içini acıtıyor. Sabah içine dolan ışık sanki yanmaya, taşmaya başladı. Bacaklarından, kollarından yukarı doğru yükselen sancı dalgalarının kafatasını oyduğunu hissediyor. Kavurucu ışık kuru ve tozlu. Lala'nın bedeninde tek bir damla ter yok. Mavi entarisi karnına ve kalçalarına elektrik çatırtılarını çıkartarak sürtünüyor. Gözlerinde yaşlar kurumuş, tuz zerrecikleri göz kapaklarının köşesinde küçük sivri billurcuklar oluşturuyor. Dili kuru ve sert, parmaklarının ucunu dudaklarında dolaştırıyor ve ağzının deve ağzına dönüştüğünü, yakında hiçbir şey hissetmeden kaktüs ve diken yiyebileceğini düşünüyor. El Hartani ise arkasına bakmadan kayadan kayaya sekmeye devam ediyor. Beyaz ve hafif gölgesi giderek uzaklaşıyor. Durmadan, arkasına bakmadan kaçan bir hayvanı andırıyor. Lala ona yetişmek istiyor ama artık gücü kalmadı. Taş kaosun arasında rastgele yalpalıyor. Berelenmiş ayakları kanıyor. Birkaç kez düştüğü için dizleri de yara bere içinde ama acıyı pek hissetmiyor. Her tarafta yalnızca ışığın korkunç yansıması. Çevresinde taşların üzerinde bir sürü hayvan sıçrayıp duruyor sanki. Yabani köpekler, atlar, fareler, keçiler. Büyük beyaz kuşlar da var. Kelaynaklar, yılan akbabaları, leylekler. Kuşlar uçmaya çabalarcasına ışıldayan kanatlarını çırpıp duruyor. Lala kanatlarının esintisini saçlarının arasında duyuyor. Ağır havanın içinde de teleklerin hışırtısını. O zaman başını çeviriyor. Göz ucuyla fark ettiği bütün kuşları, bütün hayvanları, hatta aslanları görmek için geriye bakıyor. Ama baktığında onlar eriyip gidiyor. Seraplar gibi yok oluyor. Ardından yeniden oluşuyorlar. El Hartani neredeyse gözden kayboldu. Hafif gölgesi yerden sıyrılmışçasına beyaz çakılların üzerinde raks ediyor. Lala adımlarını izlemeye çalışmıyor artık. Ovanın öbür ucunda, gökyüzünde kımıldamadan duran kırmızı dağ kütlesini bile görmüyor. Belki de artık ilerlemiyor. Çıplak ayakları çakıllara çarpıyor, yaralanıyor, çukurların içinde tökezliyor. Yol bacaklarının arasında kayan nehir suları gibi, arkasında durmadan çözülüyor sanki. Asıl kayan ışık büyük ıssız ovaya iniyor. Rüzgarla geçiyor, boşluğu tarıyor. Işık su gibi şırıldıyor. Lala ezgisini duyuyor ama onu içemiyor. Gökyüzünün merkezinden geliyor ışık. Arzın üzerinde alçı taşının, Mika'nın içini kavuruyor. Yer yer aşı boyası rengi tozun ortasında, beyaz kayaların arasında köpek dişi gibi sivri, kor rengi bir ateş taşı duruyor. Lala bu kıvılcımdan gözünü ayıramıyor. Taş ona sanki güç veriyor. İzleyeceği yolu göstermesi için Esther'in bıraktığı bir işaret olmasın? Ya da ilerideki altın gibi Mika puluna ne demeli? Yansımaları böcek yuvasını andırıyor. Lala kanatlarının vızıltısını duyar gibi oluyor. Kimi zaman da toz toprağın arasında rastgele yuvarlak bir çakıl taşı buluyor. Kül rengi, mat, denizdeki sıradan bir çakıl taşı. Yol göstersin diye onu eline alıyor. Kızgın çakıl, üzerindeki beyaz damarların bir yol çizdiği merkezine çocuk saçları gibi incecik başka teller katılıyor. Lala taşı avucunda sımsıkı tutarak dosdoğru gidiyor. Güneş beyaz ovanın öbür ucunda inişe geçti. Akşam rüzgarı zaman zaman göğün eteğindeki büyük kırmızı dağı gizleyen toz hortumlarını kaldırıyor. Hartani, Hartani diye bağırıyor Lala. Bacakları artık yürümek istemediği için çakılların üzerine dizüstü düştü. Tepesinde gökyüzü bomboş, daha engin, daha boş. Tek bir yankı bile yok. Her şey keskin ve duru. Lala neredeyse ufka kadar en küçük çakıl taşını, en küçük çalıyı görebiliyor. Hiçbir kıpırtı yok. Oysa yaban arılarını görmek isterdi. Evet, onların havada görünmez düğümler atarak çocukların saçlarının çevresinde dönüp durduklarını görmek hoş olurdu. Bir kuş olsun görmek isterdi. Bir kargaya, bir atmacaya bile razıydı. Ama hiçbir şey yok. Kimse yok. Yalnız bembeyaz toprağın içine açılmış bir çukur gibi ardında uzanan kendi kara gölgesi. O zaman yere uzanıyor ve az sonra öleceğini düşünüyor. Çünkü bedeninde derman kalmamış. Işığın ateşi ciğerlerini ve kalbini yakıyor. Işık ağır ağır hafifliyor ve gökyüzü buğulanıyor. Ama güneşi söndüren belki de içindeki güçsüzlüktür. Birden El Hartani beliriveriyor. Karşısında tek bacağının üzerine dikilmiş kuş gibi dengede. Ona doğru geliyor. Üzerine eğiliyor. Lala aba entarisini yakalıyor. Sımsıkı sarılıyor. Kumaşı bütün gücüyle sıkıyor ve bırakmak istemiyor. Çocuğu az kaldı düşürüyordu. El Hartani yanına çömeliyor. Yüzü asık ama gözleri pırıl pırıl, yoğun. Lala'nın yüzüne, alnına, gözlerine dokunuyor. Parmaklarını yarılmış dudaklarının üzerinde dolaştırıyor. Taşlı ovada güneşin battığı yönde bir noktayı gösteriyor. Bir kayanın yanında bir ağaç var. Su. Yakın mı, uzak mı orası? Hava öyle duru ki bunu anlamak imkansız. Lala kalkmak için bir hamle yapıyor ama bedeni karşılık vermiyor. Hartani, yapamıyorum diye mırıldanıyor Lala, altına kıvrılmış yaralı bacaklarını göstererek. Sen git, bırak beni, sen git. Hala yanında çömelmiş bekleyen El Hartani kararsızlık içinde. Belki de gidecek. Lala bir şey söylemeden ona bakıyor. Uyumak, yok olmak istiyor. Ama El Hartani kollarıyla bedenini sarıyor ve onu ağır ağır yukarı kaldırıyor. Gösterdiği çabanın etkisiyle çocuğun kaslarının titrediğini duyuyor ve Lala kollarını onun boynuna doluyor. Kendi ağırlığını çobanın ağırlığıyla bütünleştirmeye çalışıyor. El Hartani çakılların üzerinde yürüyor. Tek başınaymış gibi hızla sekiyor. Titreyen uzun bacaklarının üzerinde koşuyor. Koyakları aşıyor. Yarıkların üzerinden atlıyor. Güneş ve toz rüzgarı taşlı ovanın üzerinde fır dönmüyor artık. Ama kızıl ufuktan gelmeye devam eden ağır devinimler çakmak taşlarının üzerine kıvılcımlar yağdırıyor. Güneşin arza doğru devrildiği yerde önlerinde ışıktan büyük bir huni var sanki. Lala El Hartani'nin boynundaki atar damarlarda çarpan kalbini dinliyor. Karanlık basmadan önce kayanın ve ağacın önüne geldiler. Su gözünün olduğu yere. Taşın toprağın arasında içinde kül rengi bir su bulunan basit bir delik bu. El Hartani yavaşça Lala'yı suyun kenarına bırakıyor ve avucuyla su içiriyor ona. Su soğuk, biraz kekre. Sonra o da eğiliyor ve uzun uzun içiyor. Geceyi bekliyorlar. Burada çok hızlı gelir gece. Çekilen bir perde gibidir. Dumansız, bulutsuz, gösterişsiz. Neredeyse hiç hava, hiç su kalmamış gibidir. Yalnızca dağların söndürdüğü güneşin ölgün ışığı. Lala yerde yatıyor, el hartanenin çok yakınında. Kımıldamıyor. Bacaklarının gücü tükenmiş. Yara bere içinde. Pıhtılaşmış kan ayaklarının altında kara bir taban gibi kabuk oluşturmuş. Zaman zaman ağrı ayaklarından yukarı doğru yükseliyor. Kemiklerden ve kaslardan geçerek bacakları aşıyor ve kasıklarına saplanıyor. Bağırmamak için dişlerini sıkarak hafifçe inliyor. Elleri genç çocuğun kollarında kasılıyor. O Lala'ya bakmıyor. Gözlerini ufka dikmiş. Kara dağlara doğru. Belki de karanlık gökyüzüne. Gölgenin içinde yüzü çok karardı. Bir düşündüğü mü var? Ne istediğini, nereye gittiğini öğrenmek için içine işlemek isterdi Lala. Ondan çok kendisi için konuşuyor. El hartani başına dikip hece tınılarını izleyen köpekler gibi dinliyor. Ona gri yeşil takım elbiseli adamdan söz ediyor. Metal parçaları gibi katı ve siyah gözlerinden ve felaket rüzgarı sitenin üzerinde estiğinde Nama'nın yanında geçirdiği geceden. Şöyle diyor. Şimdi koca olarak seni seçtiğime göre kimse kaçıramaz beni. Nikah kıymak için zorla hakimin önüne götüremez. Artık birlikte yaşayacağız. Bir çocuğumuz olacak. Ve başka hiç kimse benimle evlenmek istemeyecek. Anlıyor musun El Hartani? Bizi yakalasalar bile kocamın sen olduğunu söylerim. Ve bir çocuğumuzun olacağını. Bunu engelleyemezler. Öyle olunca gitmemize ses çıkarmazlar. Biz de çok uzaklara, güney yörelerine gidip çölde yaşayabiliriz. Ne yorgunluk duyuyor artık, ne acı. Yalnızca gecenin sessizliğinde taşlı ovanın ortasındaki özgürlüğün esrikliğini duyuyor. Genç çobana sıkı sıkı sarılıyor. Kokuları, solukları tamamen bütünleşene kadar. Oğlan usulca içine giriyor ve ona sahip oluyor. Lala göğsünde hızla çarpan kalbinin sesini duyuyor. Lala yüzünü göğün merkezine çeviriyor ve var gücüyle bakıyor. Soğuk ve güzel gece sarıyor onları. Koyu maviliğinin içine alıyor. Lala hiç böyle güzel gece görmemişti. Sitenin orada ya da deniz kıyısında geceyi insandan ayıran buz, toz gibi bir şeyler vardı. Geceyi silikleştiren, solduran bir perde vardı hep. Çünkü insanlar orada, çevredeydiler. Ateşleri, yiyecekleri, soluklarıyla. Burada her şey saf. El Hartani şimdi yanında yatıyor. İkisini de büyük bir baş dönmesi sarıyor. Göz bebeklerini irileştiriyor. Hartani'nin yüzü gergin. Alnının ve yanaklarının derisi cilalı taştan sanki. Tepelerinde uzay ağır ağır yıldızla doluyor. Binlerce yıldızla. Beyaz parıltılar saçıyor, titreşiyor ve gizli şekiller çiziyorlar. İki kaçak gözlerini iri iri açmış, neredeyse soluk almadan bakıyor onlara. Küme yıldızların şekillerinin yüzlerine konduğunu hissediyorlar. Sanki ancak onların bakışıyla var olabiliyor, gecenin tatlı ışığını içiyorlar. Artık bir şey düşündükleri yok. Ne çöl yolunu, ne ertesi gün çekecekleri sıkıntıları ve ne de diğer günleri. Yaralarını hissetmiyorlar. Ne susuzluğu, ne açlığı, ne de dünyevi hiçbir şeyi. Yüzlerini ve bedenlerini yakan, gözlerinin içini bile kemiren güneşin kızgınlığını bile unuttular. Yıldızların ışığı yağmur gibi usul usul akıyor. Ses çıkarmıyor, toz kaldırmıyor. Hiçbir rüzgar dalgalandırmıyor. Işık şu anda ovayı aydınlatıyor ve kuyunun başındaki kavrulmuş ağaç duman gibi hafifliyor ve cılızlaşıyor. Toprak artık dümdüz değil, bir kayığın provası gibi uzamış. Şimdi öne arkaya sallanarak, yalpalayarak ağır ağır ilerliyor, kayıyor. Güzelim yıldızların arasında ağır ağır dolanıyor. Birbirine sarılmış iki çocuğun rahatlamış bedenleri aşk devinimleri içindeyken. Her an yeni bir yıldız doğuyor. Minicik, karanlığın içinde algılanamayacak kadar küçük. Işığının belirsiz telleri diğer yıldızlarınınkine karışıyor. Gece mavisiyle buluşan ve kabarcıklar gibi taş kesilen kül rengi kırmızı beyaz ışık ormanları var. Daha sonra Hartani onunla yüz yüze huzur içinde uyuyakaldığında Lala bütün işaretlere, bütün parıltılarına, çarpan, titreyen ya da gözler gibi hareketsiz duran her şeye bakıyor. Daha yukarıda, tam tepesinde büyük saman yolu var. Yaşlı Nama'nın anlattığına göre Cebrail'in kuzusunun kanıyla çizilmiş bu yol. Lala yıldız karmaşasından gelen ölgün ışığı içiyor. Kendini ona öyle yakın hissediyor ki Lala Havva'nın sesini söylediği şarkılardaki gibi o güzel parlak ışığı avuçlarında duymak için elini uzatsa yeter. Ama kımıldamıyor. El Hartani'nin boynuna doladığı eli atar damarlarında akan kanı ve ağır ağır soluk alışını dinliyor. Gece güneşin ve kuraklığın ateşini söndürür. Gök adanın ışığı, susuzluğu, açlığı, korkuyu dindirdi ve Lala'nın teninde gökyüzündeki her yıldızın damlacıklar halinde yansımış izi var. Toprağı artık görmüyorlar. Birbirlerine sokulmuş iki çocuk gökyüzünün ortasında yolculuk ediyorlar. Her gün biraz daha yol alıyorlardı. Kervan yürüyüş adımlarıyla birbirinden 2-3 saatlik uzaklıkta bulunan 3 kola ayrılmıştı. Lartaf'ın kolu solda, Sidi El-Haş yönünde. Yalçın Hava yarlarının yakınındaydı. Büyük şeyhin küçük oğlu Saad Bun'un sağ kanadı oluşturan kolu, Sagüyü Elhamra Vadisi'nin ortasında kurumuş sel yatağı Çangsak Kum'un yukarı çığırına doğru ilerliyordu. Ortada biraz geriden gelen Ma El Ayn'in deve sırtındaki savaşçıların arasındaydı. Erkek, kadın ve çocuklardan oluşan en arkadaki kervan sürüleri önüne katmış gökyüzünde yükselen toz bulutunu izliyordu. Her gün koskoca vadinin derinliğinde yürüyor, tepelerindeki güneşe karşı ilerliyorlardı. Kış sonuydu ve yağmur toprağı henüz yumuşatmamıştı. Sagüyü Elhamra'nın tabanı eski bir kösele gibi çatlak ve sertti. Kırmızısı bile gözleri ve yüz derisini yakıyordu. Sabah gün ağarmadan ezan sesi yankılanıyor, ardından hayvan sesleri yükseliyordu. Vadiyi maltız alevleri sarmıştı. Uzakta Lartaf'ın askerlerinin okuduğu ezana Saad Bun'un adamları mukabele ediyordu. Büyük şeyhin adamları aksine sessizce ibadet ediyorlardı. İlk kırmızımsı toz bulutu yükselince harekete geçen insanlar mallarını toparlıyor ve henüz kül rengindeki soğuk toprağın üzerinde yürümeye başlıyorlardı. Ufukta Hamada'nın tepesi ağarırken insanlar vadinin dibini aydınlatan parlak ışık topuna bakıyor, gözlerini kısıyor ve ışığın alınlarına ve omuzlarına binen ağırlığına şimdiden karşı koymak istercesine hafifçe öne eğiliyorlardı. Kimi zaman Lartaf'ın ve Saad Bun'un birlikleri birbirlerine öyle yaklaşıyordu ki atlarının nal sesleri ve deve böğürtüleri duyuluyordu. O zaman üç toz bulutu gökte bütünleşiyor ve güneşi neredeyse örtüyordu. Güneş doruğa varınca rüzgar çıkıyor ve uzayı süpürüyor. Kırmızı tozu ve kum kulelerini önüne katıyordu. Erkekler sürüleri yarım daire şeklinde toparlıyor ve çökmüş develerin arkasına ya da dikenli çalılara yaslanarak siper alıyorlardı. Yeryüzü gökyüzü kadar büyük, bir o kadar boş, bir o kadar göz kamaştırıcıydı. Nur göğsüne doladığı büyük bez bohçaya sarılı azığını taşıyarak büyük şeyhin birliğinin ardından yürüyordu. Allah'ın günü şafaktan gün batımına kadar nereye gittiğini bilmeden, babasını, anasını ve kız kardeşlerini görmeden, atların ve erkeklerin ayak izlerine basarak yürüyordu. Kimi zaman akşamları yolcular çay ve bulgur ezmesi hazırlamak için çalı çırpı ateşleri yaktıkları sırada rastlıyordu onlara. Kimseyle konuşmuyordu, kimse de onunla konuşmuyordu. Yorgunluk ve kuraklık boğazlarındaki sözcükleri kavurmuştu sanki. Hava kararıp da hayvanlar uyumak için bir çukura sokulduklarında Nur çevresindeki ıssız, uçsuz bucaksız vadiye bakma fırsatı buluyordu. Kamp yerinden biraz uzaklaştığında Kıraç Ova'nın üzerinde ayakta dikilirken Nur bir ağaç kadar büyük olduğu izlenimine kapılıyordu. Ova uçsuz bucaksızdı sanki. Zamanın başlangıcında olduğu gibi kalmış sonsuz bir taş ve kırmızı kum örtüsü. Uzaktan uzağa bodur akasyaların, çalılıkların, kavruk gölgeleri vardı. Vadinin neminin silik koyu lekeler oluşturduğu yerlerde öbek öbek kaktüs ve bodur palmiyeler. Gecenin alacakaranlığında toprak madensi bir renge bürünmüştü. Nur hiç kımıldamadan ayakta duruyor, karanlığın bastırıp elden kayan bir su gibi vadiyi doldurmasını bekliyordu. Sonradan başka bedevi topluluklar gelip Ma El Ayni'nin birliğine katıldılar. Nereye gittiklerini sormak için kabile reisleriyle görüşmeler yaptılar ve aynı yolu izlediler. Artık vadide Hausa, El Faunat ve Yorf kuyularına doğru yürüyüşe geçmiş birkaç bin kişiydiler. Nur kaç günden beri yol aldıklarını bilemiyordu artık. Güneş tekrar tekrar yükselip kızgın gökyüzünde batarken ve toz bulutu kendi ekseni üzerinde yuvarlanıp dalga dalga yayılırken belki de geçen tek ve tükenmek bilmeyen bir gündü. Ma El Ayni'nin oğullarının adamları çok ilerideydi. Sagüyü Elhamra'nın dibine, Rayem Muhammed El Emberek'in türbesinin ötesine, Hamada düzlüğünde Ay Vadisi Mesuar'ın açıldığı yere ulaşmış olmalıydılar. Belki de şu sırada atları kayalık tepelerin yamaçlarını tırmanmaya başlamıştı ve arkaya baktıklarında Ma El Ayni'nin adamlarının ve sürülerinin oluşturduğu aşı boyası rengi bulutların fır döndüğü uçsuz bucaksız Sagüyü Elhamra Vadisi'nin açıldığını görüyorlardı. Şimdi son kafiledeki erkekler ve kadınlar yürüyüşlerini yavaşlatmışlardı. Nur arada bir anasının ve kız kardeşlerinin bulunduğu kafileyi beklemek için duruyordu. Harmanisinin kanadıyla başını örterek kızgın taşlara oturuyor ve iz boyunca ağır ağır ilerleyen sürüye bakıyordu. Atlarını kaybetmiş savaşçılar, omuzlarındaki yüklerin altında ezilmişçesine bel vermiş yürüyorlardı. Kimi uzun tüfeğine, kimi mızrağına yaslanıyordu. Yüzleri kapkara kesilmişti. Ayaklarının kumda çıkardığı gıcırtıların arasında Nur acı soluk seslerini duyuyordu. Arkadan çocuklar koyun keçi sürülerini güden, taş atarak onları ileriye doğru süren çobanlar geliyordu. Toz bulutları onları kızıl bir sis gibi sarıyor ve Nur kumda sanki raks eden o tuhaf hırpani karaltılara bakıyordu. Kadınlar yük develerinin yanı sıra yürüyor, bazıları bebelerini harmanilerinin içinde taşıyordu. Kızgın toprakta ağır ağır yalın ayak ilerliyorlardı. Nur altın ve bakır gerdanlıkların, halhalların şıngırtılarını duyuyordu. Rüzgarın sesi gibi yükselip alçalan, bitip tükenmeyen hüzünlü bir şarkı mırıldanarak yürüyorlardı. En arkadan gelenler büsbütün bitip tükenmiş olanlardı. İhtiyarlar, çocuklar, yaralılar, ailelerindeki bütün erkekleri ölen, yiyecek ve su bulmalarına yardım edecek kimi kimseleri olmayan genç kadınlar. Kalabalık Sagüyü Vadisi'ndeki uzun iz boyunca dağılmıştı. Şeyhin askerleri geçtikten saatler sonra hala yürümeye devam ediyorlardı. Nur hepsinden çok bunlara acıyarak bakıyordu. Yolun kenarında ayakta duran Nur, yorgunluktan ağırlaşan bacaklarını sürüyerek ağır ağır yürüdüklerini görüyordu. Yüzleri kül rengiydi, develeri kemiklerine yapışmıştı, ateşten gözleri parıldıyordu. Dudakları kanıyordu, elleri ve göğüsleri pıhtılaşmış kanın tozun altın rengiyle karıldığı yaralarla kaplıydı. Güneş yoldaki kırmızı taşlara çarpar gibi çarpıyordu onlara ve yedikleri gerçek darbelerdi. Kadınların çarığı yoktu. Kum çıplak ayaklarını yakıyor, tuz kemiriyordu. Ama en dokunaklı yanları kaygı ve acıma uyandıran sessizlikleriydi. Kimse konuşmuyor, şarkı söylemiyor, ağlamıyor, inlemiyordu. Erkek, kadın, çoluk çocuk hepsi birlikte sessizce savaş mağlupları gibi tek söz söylemeden ilerliyorlardı. Kumun üzerinde yalnızca ayak sesleri ve kesik soluklar duyuluyordu. Kalçalarına astıkları yüklerle yalpalıyor, fırtına sonrasındaki garip böcekler gibi ağır ağır uzaklaşıyorlardı. Nur yükünü ayaklarının dibine bırakmış yolun kenarında dikiliyordu. Arada bir yaşlı bir kadın ya da yaralı bir asker ona doğru gelince yanına yaklaşıyor, konuşmaya çalışıyordu. ''Selam, selam, çok yorgun olmalısın, yükünü taşımana yardım edeyim mi?'' Ama onlar sessiz kalıyor, Nur'a bakmıyorlardı bile. Yüzleri vadinin taşları gibi katı, acıdan ve ışıktan gerilmişti. Derken bir grup çöl insanı çıka geldi. Shinguetti savaşçılarıydı bunlar. Gök mavisi uzun harmanileri lime limeydi. Ayaklarına ve bacaklarına sardıkları bezler kanlanmıştı. Hiç yükleri yoktu onların. Ne bir torba pirinçleri, ne bir matara suları. Yalnızca tüfeklerini ve mızraklarını taşıyorlardı yanlarında. Yaşlılar ve çocuklar gibi acılar içinde yürüyorlardı. Aralarından biri kördü, bir diğerinin harmanisinin ucuna yapışmıştı. Yoldaki taşların üzerinde sendeliyor, dikenli çalıların köklerine takıldıkça tökezliyordu. Nur'un yanından geçerken onlara selam veren genç çocuğun sesini duyduğunda arkadaşının harmanisini bıraktı ve durdu. Geldik mi diye sordu. Diğerleri arkalarına bile bakmadan yollarına devam ettiler. Çöl savaşçısının yüzü hala gençti ama yorgunluktan bitkin düşmüş, yanmış gözlerinin üzerine pis bir çavut bağlanmıştı.